Ayrım 7.
Sayfa 55. Napolyon'un verdiği madalyadan imparatorun yüzünü tapınmak için 50'ye 50'ye kendisi aşındırmıştı. Orada bir boşluk olmuştu. Oraya da başka bir şey koymak istemedi. Kalbimin üzerinde 3 kurbağayı taşımaktansa ölürüm daha iyi derdi. Fırsat buldukça 18. Louis ile alay ederdi. İngiliz tozluklu ihtiyar damlalı, teke sakalıyla defolsun Prusya'ya gitsin derdi. En çok nefret ettiği iki şeyi, Prusya ile İngiltere'yi, aynı lanetlemede birleştirmekten haz duyardı. Bunu o kadar sık tekrarlardı ki işinden oldu. Çoluk çocuğuyla parasız pulsuz sokakta kaldı. Piskopos onu çağırdı, azıcık azarladı, kiliseye kapıcı yaptı. Bay Myriel cemaati içinde gerçek bir rahipti, herkesin dostuydu. 9 yıldan beri yüce işlerle, yumuşak davranışlarla, din şehrini sevgiyle, saygıyla doldurmuştu. Napolyon'a karşı olan davranışını imparatoruna tapan, piskoposunu ise seven o saf, aciz sürü, halk kabul etmiş, sessizce bağışlamıştı. 12. Sayın Bienvenu'nun yalnızlığı. Bir generalin çevresindeki genç subay kalabalığını andıran bir küçük rahipler topluluğu hemen daima bir piskoposun çevresini kuşatır. Bir yerde o sevimli Saint-François de Sales bunlara toy rahipler der. Her mesleğin heveslisi vardır, bunlar iş başına gelenlerin çevresinde bir alay teşkil ederler. Etrafı olmayan bir iktidar yoktur. Saraylıları olmayan servet yoktur. İleriye gözlerini dikenler, gözleri kamaştıran şimdiki zaman etrafında dört dönerler. Her merkezin kendi kurmayı vardır. Biraz etkisi olan bir piskoposun papaz okulu gençlerinden devriyesi vardır. Bunlar çevreyi teftiş ederler, piskopos sarayının düzenini sağlarlar, efendi hazretlerinin gülümseyişi etrafında nöbet tutarlar. Bir piskoposa yaranmak, diakos yamağı olmaya doğru bir adım atmak demektir. İlerlemek gerek. Havarilik papaz gelirini hor görmez. Başka yerlerde koca külahlar olduğu gibi kilisede de koca başlıklar vardır. Bunlar sarayda itibarı olan zengin, gelirli, becerikli, herkesçe benimsenmiş, elbette dua etmesini bilen ama rica etmesini daha iyi bilen, bütün cemaatini kapısında bekletmekten çekinmeyen, mihrapla siyaset arasında birleştirme çizgisi olan, rahipten çok papaz olan, piskopostan çok başpapaz olan piskoposlardır. Ne mutlu onlara yaklaşanlara. İtibarlı kişiler olduklarından etraflarındaki işgüzar, gözde kimselere, hoşa gitmesini bilen şu gençliğe yağlı bölgeler, piskoposluk rütbesinden önce arpalıklar, baş diakosluklar, yardımcı rahiplikler, kilise memuriyetleri yaptırırlar. Kendileri ilerledikçe uydularını da ilerletirler. Sanki hareket halinde bir güneş sistemidir bu. Onların parıltısı peşlerindekini renklendirir. Onların yükselmesi etraflarına küçük terfiler halinde ufalanır. Ustaya daha büyük bir yönetim dairesi, çırağa da daha geniş bir görev alanı. Sonra ne olacak ki Roma şuracıkta? Başpiskopos olmasını bilen bir piskopos, kardinal olmasını bilen bir başpiskopos sizi maiyet memuru olarak götürür, rahipler kuruluna girersiniz. Derken kaftan giyersiniz, toplantılarda dinleyici olursunuz, yardımcı olursunuz, efendi olursunuz, efendi hazretleri olursunuz. Oradan yüceliğe bir adımlık mesafe vardır, bununla papalık arasında ise bir oylamanın incecik dumanı vardır ancak. Her kardinal başlığı bir papalık tacını tahayyül eder. Bugün rahip doğru yoldan hükümdar olabilen tek insandır, hem de ne hükümdar? Ulu bir kral. Öyleyse papaz okulu emeller fidanlığıdır. Yüzü kızaran nice koro şarkıcısı çocuk, nice genç rahip başlarında peretin süt çanağını taşırlar. Dipnot, La Fontaine'in bir masal kahramanı. Belki ihtiras kendine kolaylıkla istidat adını veriyor, kim bilir. Gönül hoşluğuyla kendi kendine aldatarak ne mutlu ona. Alçak gönüllü, yoksul, kendi başına bir adam olan Sayın Bienvenu koca başlıklılar arasında sayılmıyordu. Bunu çevresinde genç rahiplerin hiç bulunmamasından anlamak kabildi. Görüldü ki Paris'te tutunamamıştı. Yapayalnız olan bu ihtiyara yamanmayı hiçbir gelecek aklına bile getirmezdi. Yeni filizlenen hiçbir ihtiras onun gölgesinde yeşillenmek deliliğinde bulunmazdı. Piskopos kurulundaki papazlar, piskopos vekilleri saf, yaşlı insanlardı. Onun gibi bir parça halktan kimselerdi. Onun gibi kardinalliğe yolu olmayan bu göreve kapanmışlardı. Piskoposlarına benziyorlardı. Yalnız şu farkla ki onlar bitmişler, öteki tamamlanmıştı. Sayın Bienvenu'nun yanında gelişmenin imkansızlığını o kadar anlamışlardı ki onun yetiştirdiği gençler papaz okulundan çıkar çıkmaz kendilerini yahut da auh baş piskoposlarına tavsiye ettirip çabucak uzaklaşıyorlardı. Çünkü gene tekrarlıyoruz, herkes ilerlemek ister. Aşırı bir feragat içinde yaşayan bir evliyanın yakınlığı tehlikelidir. İyi edilemez bir yoksulluk, ilerlemeye yararlı eklemlerin körelmesini size de geçirebilir. Kısacası istediğinizden fazla bir feragat olur bu. Herkes de bu uyuz faziletten kaçar. Sayın Bienvenu'nun yalnızlığı buradan geliyordu. Karanlık bir toplumda yaşıyoruz. Başarmak, yüksekteki bozukluktan, fesattan damla damla düşen öğretim budur işte. Bu arada söyleyiverelim. Başarı ne iğrenç yüzlü bir şey. Meziyetle olan yalancı benzerliği insanı aldatır. Halk kalabalığı için başarının yüzü aşağı yukarı üstünlüğün yüzüyle aynıdır. Kabiliyetin tıpatıp benzeri olan başarının bir kurbanı vardır, tarih. Yalnız Juvenalis'le Tacitus ona karşı homurdanırdı. Günümüzde hemen hemen resmi bir felsefe başarının kapısına uşak olarak girmiştir. Özel üniformasını giymiş, bekleme odasında hizmet görür. Başarınız nazari bir şey bu. Kim ki varlıklı, o istidatlı sayılıyor. Piyangoda kazandınız mı becerikli adam sayılırsınız. Üstün gelen saygı görür. Külahlı dünyaya gelin, bütün mesele burada. Şansınız olsun, sizi büyük kişi sanırlar. Bir yüzyılın parlaklığını meydana getiren 5-6 muazzam istisnanın dışında, çağdaş hayranlık miyopluktan başka bir şey değildir. Yaldız altın sanılır. Rastgele biri olmak işleri bozmaz, el verir ki sonradan görme olsun. Bayağı kendine tapan, bayağıyı alkışlayan yaşlı bir Narkisos'tur. Dipnot, Grek efsanesine göre Narkisos çöldeki görüntüsüne tutulmuş, onu ele geçiremediği için acısından ölmüştür. Kişilerde Musa, Esulos, Dante, Michelangelo, Napolyon olma kabiliyeti vardır. Bir şeyde hedefine ulaşan birine halk oy birliğiyle bu kabiliyeti konduruverir. Bir noter mebus olsun, bir yalancı Korney Tridat'ı yazsın. Bir harem ağası bir hareme sahip olsun, bir asker Prudhomme bir çağın son savaşını kazara kazanmaya görsün, bir eczacı Saint-Rémy ordusu için karton pabuç tabanı icat etsin, deri yerine satılan bu kartonla da kendine 400 bin liralık bir gelir kursun, bir seyyar çerçi tefeciyle evlenip ona 7-8 milyon doğurtsun, hımhım bir vaiz piskopos olsun, zengin bir evin vekil harcı işinden ayrıldığında o kadar zengindir ki Maliye Bakanı tayin edilsin. İnsanlar buna deha derler. Tıpkı Musketon'un suratına güzellik, Daklot tavrıyla haşmet meyap dedikleri gibi. Ördeklerin ayaklarıyla yumuşak bataklık çamurunda meydana getirdikleri yıldızlarla gökteki yıldızları birbirine karıştırırlar. 13. Onun inandıkları. Din piskoposunu dindarlık bakımından eleştirecek değiliz. Böyle bir kimse karşısında ancak saygı duyabiliriz. Adil bir kişinin vicdanına inanmak için sözü yeter. Zaten bazı yaratılışları göz önünde bulundurulunca Bizim inancımızdan ayrı bir inançta insanlık faziletinin bütün güzelliklerinin gelişmesinin mümkün olduğunu kabul ediyoruz. Bu akide ya da şu mezhep hakkında ne düşünür? Bu vicdan sırları ancak ruhların çıplak girdikleri mezarda bilinir. Emin olduğumuz bir husus varsa o da şu: İnanç güçlükleri ona göre asla riya ile hallolmazdı. Elmasın çürümesi hiçbir zaman düşünülemez. Mümkün olduğu kadar çok inanırdı. Credo in patrem diye sık sık haykırırdı. Dipnot: Tanrı'ya inanıyorum. Vicdanı tatmin eden, size yavaşça Tanrı ile berabersin diyen hoşnutluğu zaten hayır işlerinden bol bol elde ediyordu. Özellikle belirtmek zorunluluğunu duyduğumuz şudur ki, inancın dışında, ötesinde piskoposun aşırı bir sevgisi vardı. İşte bu yönden quia multum amavit inciltilebilirdi. Dipnot: Çok sevdiği için. Ciddi adamlar, ağırbaşlı kişiler, akıllı uslu kimseler bu hükmü veriyorlardı. Bu aşırı sevgi neydi? Bu sakin bir iyilikseverlikti. Daha önce de belirttiğimiz gibi insanlara kadar, sırasına göre eşyaya kadar yayılırdı. Hiçbir şeyi hor görmeden yaşardı. Tanrı'nın bütün yaratıklarını hoş görürdü. Her insanın en iyisinde bile hayvanlara sakladığı bilinç dışı bir sertlik vardır. Pek çok rahipte bulunan bu sertlikten din piskoposu yoksundu. Brahmanlığa kadar gitmezdi ama Tevrat'taki şu söz üzerinde çok düşünmüşe benzerdi: Hayvanların ruhunun nereye gittiğini biliyor muyuz? Görünüşteki çirkinlikler, içgüdünün çarpıklıkları onu ne rahatsız eder ne de öfkelendirirdi. Bunlardan heyecan duyardı, adeta acırdı. Sanki düşünceye dalmış, görünen hayatın ötesinde sebebi, izahı ya da mazereti arardı. Zaman zaman Tanrı'dan değişmeler ister gibiydi. Öfkelenmeden yazısı silinmiş eski bir parşömeni çözmeye uğraşan din bilgini gibi hala tabiatta bulunan karışıklıkları incelerdi. Bu hayaller onun garip sözler sarf etmesine sebep olurdu. Bir sabah bahçesindeydi, kendisini yalnız sanıyordu ama kız kardeşi o farkında olmadan arkasından yürüyordu. Birden durdu, yerde bir şeye baktı. Kocaman, siyah tüylü, korkunç bir örümcekti bu. Kız kardeşi onun şöyle dediğini duydu: Zavallı hayvan, onun suçu yok ki. İyiliğin hemen hemen ulvi olan bu çocukluklarından niçin söz etmemeli? Çocukluk, evet. Ama bunlar ermiş Asisili Francesco'nun da, Marcus Aurelius'un da ulu çocukluklarıydı. Bir gün bir karıncayı ezmekten çekinirken ayağı burkuldu. Bu doğru adam işte böyle yaşıyordu. Bazen bahçede uyuyakalıyordu. İşte o zaman bundan daha saygıya değer bir şey olamazdı. Sayın Bienvenu'nun gençlik hatta olgunluk çağına dair anlatılanlara bakılırsa eskiden hırslı, belki de öfkeli bir adammış. Genel olan halimselimliği bir tabiat içgüdüsü olmaktan çok teker teker düşünce olarak ağır ağır içine dökülen, hayat boyunca kalbinden süzülen bir büyük inancın sonucuydu. Çünkü bir kayada olduğu gibi bir karakterde de su damlalarının açtığı delikler olabilir. Bu delinmeler silinmez, bu oluşmalar silinemez. 1815'te daha önce de söylediğimiz gibi 75 yaşına varmıştı ama 60'tan yukarı göstermiyordu. Uzun boylu değildi, oldukça topluydu. Bunu önlemek için uzun yürüyüşler yapıyordu. İyi bir yürüyüşçüydü, beli pek az bükülmüştü. Bununla bir sonuç çıkaracağımızı iddia etmiyoruz. 16. Gregorio 80 yaşında güler yüzlü bir adamdı, dimdik dururdu ama bu onun kötü bir rahip olmasını engelleyememişti. Sayın Bienvenu'nun halk deyimiyle güzel bir başı vardı ama o kadar sevimliydi ki güzelliği unutuluyordu. Daha önce de sözünü ettiğimiz o çocuksu neşesiyle konuşmaya başlayınca insan onun yanında kendini rahat hissederdi. Sanki bütün benliğinden neşe saçılıyordu. Renkli, taze cildi, güldüğü zaman görünen bakımlı bembeyaz dişleri ona o açık, temiz havayı veriyordu. Bu hal bir erkek için, saf bir çocuk, bir ihtiyar için de Allah'lık bir adam dedirtir insana. Hatırlanacağı gibi Napolyon'a da aynı etkiyi yapmıştı. İlk bakışta onu ilk gören için gerçekten de Allah'lık bir adamdı. Yanında bir iki saat kalınca, onu sadece düşünür görünce Allah'lık adam yavaş yavaş değişiyor, saygı uyandıran bir hale giriyordu. Geniş, ciddi alnı o beyaz saçlarıyla pek muhteşemdi. Düşünmeye dalmakla daha da bir ihtişam kazanıyordu. İyilik saçarken bile bir azamet, bir ululuk yayılıyordu. Gülümseyen bir meleğin, bir yandan gülümserken bir yandan da ağır ağır kanatlarını açtığını görünce duyabileceğimiz duyguya benzer bir heyecan duyuluyordu. Saygı, anlatılamaz bir saygı derece derece içinize işliyor, kalbinize yükseliyordu. İnsan karşısındaki ruhun felaket görmüş, tecrübeden geçmiş, hoşgörü sahibi, güçlü, acı ruhlardan biri olduğunu seziyordu. Bu ruhta düşünce öylesine yüceydi ki ancak Halim Selim olabilirdi. Gördüğümüz gibi dua, dini ayinlerin kutlanması, sadaka, dertlilere teselli, bir parça toprağın bakımı, kardeşlik, azla yetinmek, konukseverlik, feragat, güven, düşünme, çalışma hayatının her gününü dolduruyordu. Dolduruyordu kelimesi tam yerindedir. Gerçekten de psikoposun günü ağzına kadar iyi düşüncelerle, iyi sözlerle, iyi duygularla doluydu. Bununla birlikte soğuk, yağmurlu havalarda akşamları iki kadın odalarına çekildikten sonra uyumadan önce gidip bir iki saati bahçesinde geçirmezse günü yarım kalırdı. Gece gökyüzündeki yüce manzaralar karşısında düşünceye dalarak uykuya hazırlanmak onun için bir alışkanlık olmuştu. Bazen gecenin bir hayli ilerlemiş saatinde iki yaşlı kız uyumuyorlarsa onun dar yollarda ağır ağır yürüdüğünü duyarlardı. Orada düşünceye dalarak tapınan kalbinin sükunetini göklerin sükunetiyle karşılaştırarak, gecenin karanlığında yıldızların görünen ihtişamıyla Tanrı'nın görünmeyen ihtişamı karşısında heyecanlanarak, bilinmezlikten dökülen fikirlere ruhunu açarak kendi kendisiyle baş başa kalıyordu. Böyle zamanlarda gece çiçeklerinin bütün kokularını yaydıkları saatte, yıldızlı gecenin ortasında bir lamba gibi yanan kalbini sunarken, kainatın evrensel parıltısının ortasında hayranlıkla kendinden geçerken, aklından neler geçtiğini belki kendisi de anlatamazdı. Bir şeylerin ondan dışarı uçtuğunu, gene bir şeylerin içine indiğini duyardı. Ruhun uçurumlarıyla kainatın uçurumları arasındaki şu bilinmez değiş tokuş, Tanrı'nın yüceliğini, varlığını, garip bir sır olan ahireti, daha garip bir esrar olan geçmiş ezeliyeti, bakışlarının karşısında her yöne uzanan sonsuzlukları düşünürdü. Anlaşılmazı anlamaya çalışmadan ona bakardı. Tanrı'yı incelemiyordu, ona hayran oluyordu. Maddeye biçim veren, onları belirterek kuvvetlerini ortaya çıkaran, birlik içinde kişilikler, alanda oranlar, sonsuzda sayısızlar yaratan, ışıkla güzelliği meydana getiren atomların fevkalade rastlantılarını saygıyla seyrederdi. Bu rastlantılar durmadan bağlanıp çözülür, hayat ölüm buradan gelir. Yaşlı bir asma kütüğüne yaslanan tahta bir sıraya otururdu, meyve ağaçlarının eğri büğrü sıska görüntülerinin arasından yıldızlara bakardı. Cılız bitkilerle bir yığın kulübeyle, sundurmayla dolu bu çeyrek dönümlük toprak onun için değerliydi, ona yetiyordu. İçinde bu kadar az boş zaman olan yaşayışındaki serbest zamanını gündüz bahçe işleriyle, gecede düşünmeyle geçiren bu yaşlı adam daha ne isterdi ki? Tavanı gökler olan bu dar avlu, sırasına göre en hoş eserlerinden, en yüce işlerinden dolayı Tanrı'ya tapmak için yetmez miydi? Gerçekten de hepsi burada değil miydi? Bunun dışında ne istenebilirdi? Gezinmek için küçük bir bahçe, hayal etmek için sonsuz genişlik. Ayaklarının dibinde yetiştirilebilen, toplanabilen her şey. Başının üstünde incelenebilen, düşünülebilen her şey. Yerde birkaç çiçek, gökte bütün yıldızlar. 14. Düşündükleri. Son bir söz. Özellikle şu içinde bulunduğumuz anda bu ayrıntılar, bu açıklamalar, şimdi moda olan bir deyimle din piskoposuna kamu tanrıcı bir görünüş verebilir. Lehinde ya da aleyhinde, bazen yalnız kalan düşüncelerde yeşeren, orada yerleşip büyüyerek dinin yerini tutabilecek şu kişisel felsefelerden birinin onda da bulunduğu kanısını doğurabilir. Bunun için ısrarla söyleyelim ki, Sayın Bienvenu'yu tanıyanlardan hiçbiri böyle bir şey düşünmek cesaretini bulamazdı. Bu adamı aydınlatan şey kalpti. Onun felsefesi kalpten gelen ışıktı. Bir felsefe düzeni yoktu, çok eseri vardı. Karışık nazariyelerde bir baş dönmesi vardır. Onun düşüncesini bir takım bilmecelerle tehlikeye soktuğunu gösterecek hiçbir delil yok. Havari cüretli olabilir ama piskopos çekingen olmalıdır. Muhakkak ki müthiş büyük düşünürlere özgü olması gereken bazı sorunları pek derinlemesine araştırdığından ötürü kendi kendini suçlamıştır. Bilmecenin kemerleri altında kutsal dehşet vardır. Bu karanlık boşluklar açıktır ama belirsiz bir şey siz hayat yolcularına buraya girilemeyeceğini söyler. Buralara girenin vay haline. Akidelerin üstünde bulunduğunu söyleyebileceğimiz dehalar, soyut düşüncenin işitilmemiş derinliklerinde Tanrı'ya kendi fikirlerini teklif ederler. Onların duaları cüretkârcasına bir tartışma teklif eder, tapınmaları bir şeyler soruşturur. Güçlüklerine tırmanmayı deneyenler için bu doğrudan doğruya dindir, kaygıyla, sorumlulukla dolu bir din. İnsanın derin düşünmelere dalmasının sınırı yoktur. Kendi öz hayranlığını inceler, derinleştirir, sorumluluğu kendine ait olmak üzere. Denilebilir ki pek hoş bir tepkiyle tabiatı buna hayran eder. Bizi çevreleyen esrarlı alem aldığını geri verir. Seyredenler belki de seyrediliyorlardır. Ne olursa olsun yeryüzünde, hayalin ufuklarında salt varlığın yüceliklerini, sonsuz dağın korkunç manzarasını görebilen insanlar vardır. Bunlar insan mıdır acaba? Sayın Bienvenu bu insanlardan değildi. Sayın Bienvenu bir deha değildi. Hatta Swedenborg gibi, Pascal gibi bazı pek büyüklerin deliliğe kaydığı bu yüceliklerden çekinirdi. Muhakkak ki bu güçlü hayallerin manevi faydaları vardır. Bu zor yollardan mükemmeliyete yaklaşılır. Oysa kestirme yolu tutuyordu. İncil. Ayinde giydiği kaftanına İlyas'ın cübbesindeki katları vermeye uğraşmıyordu. Olayların karanlık dalgaları arasına geleceğin ışığını yöneltmiyordu. Eşyanın pırıltısını aleve çevirmeye kalkmıyordu. Ne peygamberdi o ne de sihirbaz. Duayı insanüstü bir mertebeye kadar yükseltmişti belki ama aşırı sevilemeyeceği gibi aşırı da dua edilemez. Metinlerden ileri dua etmek şaşkınlıksa, ermiş Teresa ile ermiş Jerome şaşkınlık içindeydiler. İnleyene, günahının kefaretini ödeyene doğru eğilirdi. Dünya ona sonsuz bir hastalık gibi görünürdü. Her yanda bir hastalık ateşi duyar gibi olurdu.